Ayrım 23.
Son durum bir istisnaymış. Genel tavrımız her ilde, her bölgede direnmekmiş. 8 yoldaşımız işkencede katledilmiş. Gördüklerimi hiç kimseye söylememeliymişim. 6-7 kişi yüzünden yüzlerce direnene ve harekete kara çalınmasına fırsat verilmemeliymiş. 6-7 kişi değildiler ki. Ali Beyköy bölgesinden getirilenlerin de çoğu çözüldü. Herkes Bedri'den dolayı kendimi koyverdiğimi zannediyor. Bakışlarından anlıyorum. Bana acıyarak bakıyorlar ve saygı duyarak. Üzüntümü paylaşmak istediklerini belli etme sıkıntısı içindeler. Şenur açık açık sordu. Bedri ile ilişkimiz ne düzeydeymiş, merak etmiş. İstemezsem söylemeyebilirmişim, alınmazmış. Nereden çıkarıyorlar bunları? Bedri ile hiçbir duygusal ilişkim olmadı benim. Sanki gerçeği öğrenseler gözlerinde küçülüvereceğim. Yoktu işte hiçbir ilişkimiz, zorla mı? Ben hiç kimseye hiçbir zaman öyle uzun boylu bir yakınlık duymadım. Suç mu? Yoksa benim durumum gerçekten normal bir durum değil mi? Kimseyi neden sevemiyorum ben? Betül'ün söyledikleri yoksa hayatın asıl gerçeği mi? Ben sevgiye taşımadığı bir nitelik mi atfediyorum acaba? Beni beğensinler istiyorum. Niteliklerimle takdir edilmek istiyorum. Güzel bir kız olarak ilgi çekmek istiyorum. Anlamlı bakışlar içimi okşuyor. Bazen birinden hoşlanıyorum. Kafamda fanteziler kurmaya koyuluyorum. Bir iki hafta, belki bir ay sonra hepsi silinip gidiyor. Aylin'in özel bir erkek arkadaşı var mı diye sormuş Bedri Şenlur'a. İşin temeli işte bu soru. Beni seviyor muydu acaba? Öyle olsa gelir açardı meseleyi, söylerdi. Bu soruyu soruşu askeri grubun kurulacağı vakitlere rastlıyor. Bence gruba alınacak kadrolar hakkında yapılan soruşturmanın normal gereği olarak sormuştur. Yine de buruk bir sır olarak kalacak o konu. Ne kötü. Her gördüğüm bana Bedri'yi soruyor. Nasıl direniyordu? Ne zaman gördüm onu? Gördüğüm zaman ne yapıyordu? Ne dedi bana? Başkaları ne diyordu onun hakkında? Herkes saygı duyuyordu ona, değil mi? Herkes örnek almak istiyordu tavrını, öyle mi? Öbür siyasetlerin adamları ne diyordu bizimkilerin direnişi karşısında? Gına geldi. Aynı şeyleri anlat, anlat, anlat. Bazılarına lüzumsuz yere sektar davrandım. Kırdım birkaçını. Hak ettiler ama. Boş ver, onu da takma artık. Kırılmış sayılmazlar. Neşemin bozukluğuna verdiler. Madem neşem yok, moralim bozuk, neden anlattırıp duruyorlar? Bizimkilerin işkencede nasıl direndiğini herkes bilmeliymiş. Proleter devrimcilerin küçük burjuva devrimcilere göre polisteki çizgisi de farklıymış. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da örnek ve önder konumdaymışız. Ah ah, biz adam olmayacağız. Arkadaşlarımızın hayatlarını dahi reklam vesilesi yapıyoruz. Siyaset yerine şişinme, böbürlenme. Siyaset yerine reklam. Kimse ön yargılarından, duygularından arınıp işin aslına kafa yormuyor. Küçük burjuvalar gibi değiliz. Adamlar politik düzeyi geri unsurlara büyük sorumluluklar veriyor, boylarını aşan eylemler yaptırıyorlar. Adam içeri düşüyor, sağına bakıyor konuşmuş, soluna bakıyor isim vermiş, çözülüveriyor. Bunu kabul ediyorum. Ama her siyasetten birçok nitelikli insan da teslim oluyor. Ona ne demeli? Nedir işin hikmeti? Biri söylese de ben de ikna olsam. Nihal hem büyük eylemlerden yakalananların eylemlerin ağırlığı altında daha kolay ezildiğini düşünüyor, hem de bizim bu nedenle diğerlerinden daha avantajlı olduğumuzu kabul etmiyor. Kim ne derse desin, sorun yaptıklarının haklılığını her şart altında savunabilme sorunu. Bazen 2 aylık sempatizan konuşmuyor, yılların devrimcisi çözülüveriyor. Konuya teorik bir çözüm getirmeli. Bırak şimdi teoriyi. Teori seni kurtarmayacak. Eski alışkanlıklarından bir türlü kurtulamıyorsun. Kafan karışınca, başın sıkışınca hap gibi 2 laf bul, selamete kavuşuver. Çözüm basma kalıp laflarda değil. İsterse basma kalıp olmasın. Çözüm şu anda senin için söylenende, yazılanda, çizilende değil. Bir kere direndin. Şimdilik kendin de memnun sayılırsın. İkincisinde direnebilecek misin? Söz verebilir misin? Verdiğin söze inanabilir misin? İşte anahtar bu. Gerisi boş. İstersen ağır şartlar altında örgütsel çalışma üzerine ya da işkencede devrim tavır üzerine cilt cilt kitaplar yaz. Neye yarar? O bir anlık zayıflığı zamanı gelir içinde duyuverirsin. Peki duysan ne olur? İkinci sefer diyelim sen de konuştun. O zaman ne olur? Neden ölümcül bir onur meselesi haline getiriyorsun? Konuşanların da işkenceye çekilmeden önce senin gibi düşünmedikleri, konuşursam utancımdan ölürüm, bir daha kimsenin yüzüne bakamam, kendimi öldürürüm demedikleri ne malum? O insanları tanımadın mı sen? Hücrelerde kaçıyla beraber yatmadın mı? Öldürmek istiyorlar mıydı kendilerini? Ya da sen hiç nefret edebildin mi onlardan? Hiç hakir görebildin mi onları? Konuştun, dertleştin, sohbet ettin. Hiç kimseye açmadığın kadar içtenlikle açtın içine o insanlara. O insanlar da sana. Hep üzgündü direnemeyenlerin, ölesi ezikti. Fakat yine de türküler, şarkılar eksik olmuyordu hücrede. Hayatımda en fazla orada güldüm beş beşe yapılan esprilere. Ne afacan bir şeydi o liseli kız. Bütün nöbetçilerin konuşmasını tıpkı tıpkısına taklit ediyordu. Ya STB'li kız. En olmadık şeyler yapılıyordu kızcağıza yukarıda. O acıları henüz dinmeden başkalarını teselliye, şamataya gırgıra başlıyordu aşağıya getirilince. Hücredeki dayanışmayı, dostluğu, candan sohbetleri arkadaşlara oradaki canlılığıyla aktarabilmek isterdim. Geçmiştekilerden farklı olarak bu arkadaşlar çözülmüş arkadaşlardı. İçlerinde muhakkak bir şeyler kanıyordu, acıtıyordu, yakıyordu yüreklerini. Ama bir yandan konuşsalar bile bildiklerinin bir kısmını saklayabildikleri için teselliye çalışıyorlardı kendilerini. Sayfalarca itirafname döktürenler, en sıradan ilişkilerini dahi ele verenler bile tavırlarını inkar eder görünmüyorlar mıydı? Onurlarını ayakta tutabilmek, öz saygılarını yaşatabilmek için türlü bahaneler bulup kendilerini kandırmıyorlar. Daha kötü teslim olanlara bakıp kendilerini avutmuyorlar mıydı? Hepsi de yaşıyordu, kimse intihar etmiyordu. Çoğunluk birbirine benzediği için zaaflar en azından görünürde sorun edinmiyordu. Gerçek olanı, doğal olanı bu. Yanlış da olsa yaşanan bu. O halde ben niye dert ediyorum hastalık derecesinde? Üç kere direnenin dördüncü seferde direneceğini kim garanti edebilir? Şu anda coşkumun etkisinden de güçlü olduğuna inansam, o malum yerde 2 dakika içinde sönmeyeceğimi kim taahhüt edebilir? Peki bu denli inceleyip sık dokumanın sonu neye varır düşünebiliyor musun? Elbette, o zaman insan hiçbir riske girmek istemez. Yasal da olsa bir ilişki geliştiremez. Bazı örgüt liderlerini suçluyoruz. Madem bu kadar çabuk çözüleceklerdi, niye bunca yıl başa oynadılar, niye aldılar binlerce kişinin sorumluluğunu üzerlerine diye? Aslında suçlulardı. Fakat herkes benimki gibi insani sorunlara dalsaydı o zaman ne olurdu? Hiçbir hareket gelişir miydi ülkede? Yoo, yanlış yerlere varıyorum. Böylesi her türlü çirkin tavrı mazur göstermek olur. Canın gibi sevdiğin arkadaşlarını evlerinden aldıracaksın, randevularda yakalatacaksın, onları cellatlara teslim edeceksin. Hatta daha ileri gideceksin. Dayanılmaz çığlıklar atacaklar karşında, çırpınacaklar, inkar etmeye çalışacaklar. Sen yalan söylüyor diyeceksin kasaplara, bu bizim örgütten diyeceksin. Yapabilir mi insan? Yapıyor işte. Ne değerli insanlar yapıyor hem de. Hayır, olamaz. Hiçbir şey mazur gösteremez bu ihaneti. Niye yasa dışı örgüt kuruyorsun? Niye hedefimiz iktidar diyorsun? Neden insanları mücadeleye çağırıyorsun? Yarım saatlik bir askıda çözülmüşsen nasıl bahsedebiliyorsun yüce ideallerden? Yasal örgütlülüğü savunanları niye teslimiyette suçluyordun madem? Hem direnenler niye direndiler? Onlar da direnmeseydi, aptallıklarına doymasalardı mı diyeceğiz? Boşuna yediler sopayı mı diyeceğiz? Lüzumsuz yere öldüler mi diyeceğiz? Bedri boşuna mı öldü? Ah Bedri! Ölümünü oldu bittiye getirdiler. Bir kez olsun gözlerim sulanmadı senin kaybına, inanabilir misin? Topun ağzına dizdiler bütün kardeşlerini. Öyle bir korku yarattılar ki içimizde, başkaları için üzülebilecek akıl bırakmadılar. Bizleri affedebilecek misin? Evet, biliyorum. Şimdi dirilseydin hepimizi affederdin. Bizleri bağrına basardın. Halk halk diye yücelttiğin şu yığına tek bir küfür bile etmezdin. Oysa öldüğünden bile haberleri yok senin. Hiçbir gazete yazmadı ki haberini. Hiçbir demokrat köşe yazarı yanaşmadı ki senden bahsetmeye. Senin gibi insanların yaşadığından habersiz onlar değil ki ölümünü üzülsünler. Anarşistlerin öldürülmesinden memnun kalıyor dostların. Ama sen yine de affederdin Bedri. Kabahat halkta değil, halkı bu hale getirenlerde derdin. Ne yapacağım ben şimdi? Vakit geldi. Alper'e ne diyeceğim? Allah kahretsin. Kafamda hiçbir meseleyi toparlayamadım. Toparlamadan anlatırım, en iyisi bu. Evet tabii, en iyisi doğal bir tartışma sonucu karara varmak. Bak hocam derim, benim böyle böyle kişisel problemlerim var, kuşkularım, düşüncelerim var. Anlatırım uzun uzun. Şöyle şöyle de örgüte yönelik eleştirilerim var. Tartışırız, konuşuruz, beni ikna ederseniz her türlü görevi alırım derim. Yok, eğer kafamda hala kuşkular kalırsa bu iş yüzüme gözüme bulaşmadan bitsin derim. Diyebilecek miyim aynen böyle? Niye diyemeyecekmişim? Aynen böyle derim. En iyisi bu, evet. Tartışmak istiyorum. Kafamın içi işte apaçık böyle derim. Müzenin demir parmaklıklı bahçe kapısı yanındaki gişede küçük bir kuyruk vardı. Yaşlı bir Türk çift ve iki turistten sonra biletini aldı. İçeriye girdi. Beyaz taşlarla döşenmiş müze bahçesi, yeşillenmiş ulu ağaçlarla gölgeleniyordu. Havada bir bahar kokusu duydu Aylin. Üşütmeyen, temiz bir serinlik insanın tenini okşuyordu. Kenarlara dizilmiş beyaz mermerden tarihi yapıtlar, yeşil çimenler, üzerine bastığı taşlar, her şey yeni yıkanmış gibi tertemiz ve nemliydi. Çoğu gençlerden oluşan, kızlı erkekli bir turist grubunun içinden geçti. Bir turist çift yanından geçerken selam verdi ona. Zevkli giyinmiş ve çok hoş bir kızdan geçmek için izin isterken içtenlikle gülümsediler birbirlerine. Tertemiz, düzenli, gözleri okşayan bir mekan, pırıl pırıl bakımlı yüzler, kaliteli, güzel giyinmiş insanlar, saygılı, nazik başlar. Kolejdeki yıllarının özlemini duydu içinde. Avrupa'ya gidecekti sözde. Fakülteyi orada okuyacaktı. Ya da en azından master için gidecekti. Hayatında düzensizliğe, çirkinliğe, pisliğe, kısıtlılığa, anlayışsızlığa, kabalığa yer olmayacaktı. Mesleğinde çok iyi biri olacaktı. Hem çok çalışacaktı, hem de çok dinlenecekti, yer gezecekti, hem çok insan tanıyacaktı. Resim yapacaktı, piyanosunu ilerletecekti. Müzik dinleyecekti. Su gibi şırıl şırıl akacaktı yaşam. Alper'le ikinci salonda buluşacaklardı. O da teknikliydi. Aylin'den okulda ve örgütte bir yıl kızemliydi. Epeyce bir süre aynı düzeyde çalışmışlardı. Bir yıldır il gençlik komitesindeydi. Başka biriyle tartışmak zorunda olmaması onun için şanstı. Her bakımda iyi anlaşırlardı. Geçmişte birlikte az mavra yapmamışlardı. Açık ve cesur fikirli, çok zeki, neşeli bir çocuktu Alper. Onu Bedri'den daha çok tutardı. Birinci salonu sanki dolaşmaya sondan başlayacakmış gibi geçti. İkinci salonda dikkati camekanlardan birine takıldı. Orada kaldı. Alper henüz gelmemişti. Vakit bir dakika geçmişti. Gelmesin. Burada zaman geçirmek kolay. İstediğim kadar beklerim. İdolleri inceledi uzun uzun. Çok şirin şeylerdi. İnsanın soyut düşünme yetisinin o çağlardan bu yana pek gelişmediğini, belki de gerilediğini düşündü. Yandaki cam mekanda bir köy yerleşim maketi gördü. İdolleri bırakıp oraya doğruldu. Boş bir gününü özel olarak müzeyi gezmek için ayırmayı kararlaştırdı. Bazı konularda ne kadar eksik kaldıklarını ancak bir takım vesilelerle fark edebiliyorlardı. Liseden bu yana 5-6 klasik teorik kitap ve 3-5 devrimci romandan başka hiçbir kitap okumadığını, hiç müze ya da tarihi eser gezmediğini, turistik amaçlı hiçbir seyahate çıkmadığını, sinemaya bile senede 2-3 defadan fazla gidemediğini düşündü. Ne yazık ki örgütlü mücadele aslında tersine bir etki yaratması gerektiği halde insanı birçok yönden köreltiyordu. Köy maketi ona çok ilginç gelmişti. Önündeki açıklamada doğru dürüst bir bilgi verilmiyordu. Sanat tarihi kitabını eve gider gitmez sayfa sayfa didiklemeye karar verdi. Lise tarih kitabını da gözden geçirecekti. Merhaba Aylin. Alper sessizce arkasından yanaşmış, kulağının dibinde fısıldayarak onu korkutmuştu. Ah sen miydin? Baksana kaç dakika geçiyor, gelmeyeceksin sanmıştım. Gelmeyecektim aslında. Sonra başka bir şey geldi aklıma, vazgeçtim. Ne haber? Neşesiz görünüyorsun. Öyle biraz. Gel şöyle öbür salona geçelim. Birlikte başka bir salona geçtiler. Alper her zamankinin aksine gerçekten biraz düşünceli ve telaşlı görünüyordu. Birisi konuşmuş. Kaçak durumdayım. Yapma ya. Nereden biliyorsun? Dün gece eve bir ekip gelmiş. Babama beni sormuşlar. Önemli değil, bir konut ifadesini alacağız demişler. Sabah karakola gitmeliymişim. Önemli bir şey olmasa gecenin birinde gelirler mi hiç? Babamla telefonda görüştüm. Evin çevresinde adamlar görmüş. Aman gelme diyor. Ona öyle gelmiş olabilir tabii. Gerçek de olabilir. Başka soru soracaktı, Aylin soramadı. Boğazına bir şey takılıp kalmıştı. İçinde dışarıya çıkar çıkmaz yakalanacakları gibi bir his doğmuştu. Bak, biri daha konuşmuş. Birer birer çözüyorlar örgütü. İşi götürmek için kime güveneceğiz? Kime dayanacağız? Alper ceketinin cebinden bir sigara paketi çıkardı, Aylin'e uzattı. Bunu al. Canın çekerse içersin diye gülümsedi. Sonra açıkladı. İçinde bir pusula var. Saat 4:30'da. Hani tophanede seninle daha önce buluştuğumuz bir muhallebici vardı, hatırlıyor musun? Evet. O sokakta bir cami var. Az ileride. Onun tuvaletine gideceksin. Saat tam 4:30'da bir vatandaş gelecek. Tanırsın onu. Paketi ona ver. Benim gelemediğimi söylersin, oldu mu? Peki biz şimdi konuşmayacak mıyız? Şimdi olmaz. Ayarlamam gereken işler var. Ya bu durum bütün planlarımızı alt üst etti. Neyse, böyle olacağını tahmin ediyordum zaten. Bak, yarın teknik komitesinin toplantısı var. Sabah saat 10'da Sercanların evine gel. Saat 10'da, tamam mı? Toplantıdan sonra uzun uzun tartışırız. Demin içeriden yeni çıkmış birini gördüm. Bana Bedri'yi anlattı. Senden de bahsetti, çok iyiymişsin. İnsanın göğsü kabarıyor. İşte bizi bu kararlılık ayakta tutacak. Saat 4:30, caminin tuvaleti aklında değil mi? Aklımda. Benim hemen gitmem lazım. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Sen burada 5-10 dakika daha oyalan sonra çıkarsın. Aylin başını sallayarak ağlamaklı gülümsedi. Alper'in bunu fark edecek hali yoktu o sırada. İyi günler dedi. Geldiği gibi sessiz ve çabuk uzaklaştı. Köy maketine döndü Aylin. Boş ver. Zaten olup olacağı buydu dedi içinden. Kendini toparlamak için bir yandan makete baktı, bir yandan ağır ağır burnunu sildi, sonra öbür salona geçti. 12. Kapı çalınıyordu. Gitti, açtı, gelen Cevat'tı. Telaşlı bir hali vardı. Hızlı yürümekten olacak, yüzü kızarmış ve boncuk boncuk terlemişti. Merhaba, içeriye girmeyeceğim, vaktim yok, burada konuşalım. Sen bilirsin, geç içeriye, kapıda durmayalım. Cevat çamurlu ayakkabılarıyla yerleri kirletmemeye özen göstererek içeriye bir adım attı. Akın kapıyı kapattı. Ne haber? Haber kötü dedi Cevat. Tuğra'nın yakalandığı kesinleşti. Gece evini aramışlar, şimdi oradan geliyorum. Annesiyle mi konuştun? Evet, Tuğra'nı yukarıya çıkarmamışlar. Bir astsubay, birkaç asker, bir yığında sivil gelmiş. Evi didik didik aramışlar. Bir şey bulabilmişler mi? Yok, hiçbir şey çıkmamış. Başka bir şey öğrenebildin mi? Hayır, ne gibi? Öylesine dedim canım, demek durum böyle. Ya, hadi ben gidiyorum. Eylem meselesinde bir değişiklik yok değil mi? Hayır. Öyleyse bana eyvallah, orada görüşürüz. Güle güle. Cevat çıktı. Akın ardından kapıyı yavaşça kapattı, odaya döndü. İçerisi serindi. İçinde bulunduğu gerilimden ona daha da serin geliyordu. Saatine baktı. Çıkması için en az yarım saat vardı. Divana sırt üstü bıraktı kendini. İki elini yastık yaptı kafasının altına, tavana dikti gözlerini. Gerçek bir dönüm noktasındaydılar. Hareketin kaderi de, ona can verenlerin kaderi de bu birkaç gün içinde çizilecekti. Tuğra'nın yazgısı belli olmuştu bile. Birlikte afişe çıktığı iki kişi, dün akşam saat 22 sularında bir askeri devriyenin peşlerine düştüğünü, Tuğra'nın üzerinde afişlerle birlikte bir ara sokakta kıstırıldığını söylemişlerdi. Demek yakalandığı kesindi. Bu onu en az 3-4 yıl göremeyecekleri anlamına geliyordu. Tuğra'ndan başka daha 7 kişi yakalanmıştı üniversiteden. Onların da kaderi belli olmuştu. Şimdi sıra kendilerindeydi. Belki 1-2 saat içinde o da belli olacaktı. ''Vay be!'' dedi yüksek sesle. Şaşkınlık ve üzüntüsünü odada yalnız başınayken yüksek sesle dile getirmekten kendini alıkoyamamıştı. ''Vay be!'' diye tekrarladı içinden. Demek Turan da yakalandı. Belliydi bunun böyle olacağı. Sokaklar asker ve polis kaynıyordu. orduda ve poliste izinlerin kaldırıldığı söyleniyordu. Akşamları dışarıya çıkmak, tehlikenin bile bile kucağına atılmaktan başka bir şey değildi. Tedirgin halk korkusundan erken erken evlere kapağı atıyor, karanlık sokaklarda polisler, askerler ve niyeti bozuklar dışında kimse kalmıyordu. Bu koşullarda yukarısı diretiyordu. Yazılamalar planlandığı şekilde tamamlanacak. Afişlerin, pulların hepsi yapıştırılacak, kalan bildiriler evlerin kapı altlarından atılacak. Gücünüzü sonuna kadar zorlayın. Turan'la dün akşam üzeri ayrılmışlardı. Sert bir tartışma geçmişti aralarında. Yetti be demişti Turan. Bildiri, afiş, pul, el ilanı, bildiri, afiş, pul, el ilanı. Boğuluyoruz artık. Ortada yaptığımız bir şey yok. Her birinden çeşit çeşit yığın yığın geliyor. Söylüyoruz söylüyoruz, yine istediğimizin 2-3 misli gönderiyorlar. İnan olsun bir haftadır kimseyle 2 kelime konuşamadım. Ya ben siyasi mücadeleden hiç anlamıyorum ya bu adamlar sapıtmış. Ona hak verdiğini ifade etmeye çalışmıştı Akın. Kendisinin de bu tehlikeli kırtasiyeciliğe karşı çıktığını söylemeye çalışmıştı. Bu sefer Turan öfkesini ona yöneltmişti. Akın da suçluydu. Hata ve zaafları açık açık gündeme getirip tartışmayan her sorumlu suça iştirak ediyordu. Cesaretle tavır koymanın vakti gelmiş geçiyordu. Arkadaş, meseleyi böyle görüyoruz. Bize bir takım zorlamalar dayatmayın diyebilmek gerekiyordu. Akın bu tavrı hiçbir zaman gösterememişti. Hiçbir zaman yüreklilikle fikirlerini ortaya serememişti. Kendini savunmak için ilkeleri bir yana bırakmış, 3 hafta önce sorumlusuyla yaptığı konuşmayı aktarmıştı Turan'a. İkisi de biraz düşünceli ve tedirgindi. Uzun süre konuşmadan yol boyu yürümüşler, sonunda sözü sorumlusu açmıştı. Bu 1 Mayıs'ta neler yapılabilir? Sence neler hedeflenmeli? Düşünmüştü Akın. Ondan çok şeyler yapılabileceğini ifade eden bir cevap beklendiğini biliyordu. Yine de gerçek düşüncesi dışında şeyler söylemek istememişti. İyi bir faaliyet yürütülürse birkaç fakültede ders boykotu, 1-2 üniversitede yemek boykotu yapılabilir herhalde. Bir de yasa dışı gösteri yapılabilir. Örneğin 1 gün önce. Ya genel anlamda ülke çapında neler yapılabilir? İşçi kesimini kastediyorum.